Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Değerli hocam Nurettin Yıldız'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin, sağlık afiyet versin.
Cemiyat.
Hocam bugün hadis, sünnet, peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle hukukumuz, ondan gelenler, ondan gelenlerin güvenilirliği, onun din içerisindeki belirleyiciliği, bunlar üzerinde konuşalım diye düşünüyorum. Zaman zaman tartışmalar oluyor. Yani hadisler konusu, Kur'an'a göre hadisler konusu, Kur'an ve peygamberimizin ilişkisi, Müslümanların bu iki ana müesseseyle ilişkisi üzerinde tartışmalar da oluyor. Zaman zaman televizyon programlarında da hani hadis eleştirisi, sünnet eleştirisi, sanki bütün bu alanların problemli olduğu tarzında bir yani tartışmalar meydana geliyor. Bunları biraz değerlendirelim diye düşünüyorum. Yalnız şöyle başlasak, yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nesli yetiştirdi. Sahabe nesli diyoruz o nesle. İsterseniz oradan, o ilk neslin Resulullah Efendimizle hukuku hangi çerçevedeydi, ilişkisi hangi çerçevedeydi? Yani bu hani ilk Müslümanlar diyebileceğimiz insanlar Resul-i Ekrem'e nasıl baktılar? Oradan başlayalım. Yani biraz da yani bizim hukukumuzla onların hukuku arasında bir değerlendirme yapmak için buna ihtiyaç var gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Orada nasıl bir hukuk vardı?
Şüphesiz Bismillahirrahmanirrahim. Ashab-ı kiramı anlamadan bugünkü İslam'ı anlamak da mümkün değil. Yani derenin başı orası bir defa.
Evet.
Buradan bir sürahi su dolduruyoruz biz.
İşte kaynak orada.
14 kilometre sonradaki bir derenin dibinden su dolduruyoruz. Bu suyun orijinali 14 kilometre yukarıda bir dağdan akıyor.
Evet.
Yani en iyi tahlil en üstten yapılabilir. 14 kilometre gelinceye kadar işte köylerden geçiyor, fabrika kenarlarından geçiyor. 14 kilometre ötede bir su geliyor.
Evet.
Oradan biz bir maşraba su alıp tahlil edip laboratuvara götürdüğümüzde alacağımız sonuç hiçbir zaman ta yukarıda alacağımız sonuç değildir.
Muhakkak evet.
Çıktığı yerde berrak bir su vardır. En kaynağından aldık mı bu suyun yapısı şudur, şu elementlerden oluşuyor şudur dersek bu
yani
doğrudur.
Orijinal İslam insanı.
Yani ashab-ı kiram
evet.
O suyun en başı.
En başı evet.
Eğer İslam bugün anlaşılacaksa bizim üzerimizden anlaşıldığında orijinal anlaşılmayabilir. Evet. Anlaşılmaz da nitekim. Orijinal Müslümanlık ashab-ı kiramın üzerindeki Müslümanlıktır.
Evet.
Çünkü ashab-ı kiram her şeyden önce göz önündeki bir nesildir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin...
Hepimiz Allah'ın gözü önündeyiz, kulluk yapıyoruz. Bak. Ayrı bir konu ama sürekli ikaz edilip bir insan denetçi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde olması ashab-ı kiramın muhteşem bir fark.
Evet.
Yani evlerinde bir iş yapıyorlar. Camiye geldiklerinde camide ikaz edileceklerinden endişe ediyorlar.
Ya öyle bir şeyi var Abdullah bin Ömer'in zannediyorum hocam.
Yani hepsinin böyle
biz evimizde tartışsak ertesi gün uyarılacağımızı düşünürdük falan.
Şimdi o nesille
evet.
Keyfine göre yaşayıp da hiçbir sorumluluk hissetmeyen nesil yani aynı nesil olmamız evet. Mümkün değil. Dolayısıyla büyük bir vaka var. Nedir o? Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram demek orijinal İslam demektir.
Evet, çok güzel.
Bu bir. Bunu tartışıyorsak İslam'ı tartışıyoruz demektir.
Evet.
İki, ashab-ı kiram blok olarak kastediyorum. Şahıs olarak bir iki değil. Ashab-ı kiram korunduğu kadar İslam korunmuş demektir.
Evet.
Ashab-ı kiram bulandırıldığında, mefhum olarak zihinlerimizde bulandırıldığında, onların yaşam tarzları suistimal edildiğinde, bize gelen İslam bozulmuş olur. Şunu dersek aklımızla oynamış oluruz. Ashab-ı kiram hatalıydı, biz elhamdülillah düzgün yaptık bu işi. Dere yukarıdan
bulanıktı.
Bulanıktı, şuydu, aşağıda sen nasıl temiz su buldun?
Temiz kalabilirsin.
Yani evet. Bu aklımızı yok saymak kadar basit bir şey oldu. Evet. Dolayısıyla putlaştırmadan, ilahlaştırmadan, Hristiyanların azizlere yaptığını yapmadan, onları bir put haline getirmeden, kulluk düzeyinde bırakarak, mümin insan düzeyinde bırakarak, ama bizim gibilerden olmadıklarını bilerek ashab-ı kiramı takdir etmemiz lazım.
Evet.
İki çizgi çok önemli. Ne ashab-ı kiram ilahtır, haşa. Hristiyanlar işte azizlere tapınıyorlar ya, havarilere tapınıyorlar akıllarınca. Öyle değil, haşa.
İnsan olarak onların da zaaflarından
i̇nsan,
söz edilebilir.
İnsan. İlah evet. Değil ama insan.
Evet.
Bu alt ve üst çizginin ortasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları nerede tuttuysa o tuttuğu yerde tutmak.
Evet.
Bu çok önemli. Bir önemli husus daha, ashab-ı kiramın tek başına bir tanesi İslam değildir. Ashab-ı kiram İslam'dır. Olduğu gibi.
Bir bütün hep, olarak.
Bir bütün olarak. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 24 saat, 23 yıl yanında durmuşu yok bunların. Tabii. Ebu Bekir radıyallahu anh.
En yakını.
Hacca gönderdi onu. Kaç ay yanında durmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o arada evet. Gelen ayetleri duymadı, hadisleri duymadı. Dolayısıyla ashab-ı kiram bir defa kendileri birbirlerini tamamlayan bir bütün olarak görüyorlardı.
Evet.
Kendilerini. Mesela Ömer radıyallahu anh ne muhteşem bir tavır. Bedir ashabına ne diyor? Çıkmayın Medine'den diyor. Tek başıma ben bu devleti nasıl idare ederim diyor.
Yani o Bedir ashabının o bütünlüğünü.
O 300 kişi, 300 küsür
Medine'nin kişi, garantisi gibi.
Medine'nin garantisi görüyor. Eksiği tamamlayacak bir unsur evet, görüyor. Evet. Şurayı toplamadan bir karar vermiyor.
Evet.
Ali'yi çağırıyor radıyallahu anh cemiyen. Ali onu ikaz edince peki diyor.
Evet.
Niye? Ali daha fazla biliyor çünkü. Ali'nin daha
ilmin kapısı diye titreniyor.
Ama onu da görevlendirmiş Efendimiz. Yemen'e gitmiş. Aylarca bulunmamış Medine'de.
Evet.
Dolayısıyla ashab-ı kiram bir bütün olarak İslam'dır.
Evet.
Bütün olarak. 120 bin kişi toplanıyor. Onlardan İslam çıkıyor. Ama içlerinden Ebu Zer'i radıyallahu anh. Ali'yi aldığın zaman bütün olmayabilir bu.
Evet.
Onun içtihatları baş göz üstünde bizim için. Ama din olması için ashab-ı kiramın blok olarak ona sahip çıkması lazım. Münferit bir görüş belirtiyorsa herhalde biz onu bizim cami imamlarımız ya da din dersi öğretmenlerimizin düzeyinde tutacak halimiz yok yani.
Elbette.
Konuşmaya bile gerek yok bunu ama İslam ashab-ı kiramdır dediğimiz zaman onlardan biri İslam'ın tek ölçüsüdür diyemeyiz. Bu ayrımı yaptığımız zaman ortaya net bir şey çıkacak. Bütün olarak ashab-ı kiramı aldık mı Kur'an'ı aldık demektir.
Evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aldık demektir. Ahlakımızın temel ölçülerini aldık demektir. Eğer ashab-ı kiramdan uzak kalacak olursak maazallah, ilk zarar görecek olan şey Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'i bize getiren ashab-ı kiramdır.
Tabii ki.
Yani ashab-ı kiramın tevatür dediğimiz topluca.
Yani ezberleyen odur değil mi? Tedvin eden odur.
Emanetçi hocam. Emanetçi.
Emanet, evet. Emaneti bize taşıyan. Yani, doğru.
Eğer biz ashab-ı kiram mesela oturup söz birliği yapamadılar dersek bu Kur'an bize nasıl ulaştı çıkar ortaya o zaman.
Tabii.
Halbuki ne diyoruz? Zeyd'in başkanlığında bir komisyon Kur'an'ı topladı. 10 binlerce sahabi, 100-200 değil. Evet, Allah'ın peygamberinin bize öğrettiği Kur'an buydu dediler.
Evet.
Eksiği fazlası yoktu bunun dediler. Mesela İbn-i Mesud o Kur'an'ın toplandığı günlerde Allah ondan razı olsun. Ya şu da ayet değil miydi dediği şeyler olmuş. Hayır o ayet değil demişler, düzeltmişler kafasında. Bakıyoruz ki biz sadece İbn-i Mesud'u alacak olsa Kur'an-ı Kerim'e yanlışlıkla bir ayet ilave edilecekmiş.
Evet.
Gibi duruyor. Bu sebeple evet bunlar ilahiyat yani, fakülteleri.
Tevatürle tespit ediliyor.
Toplu onay.
Evet, demek. Toplu onay.
Toplu
evet.
Duruş.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in arkasında toplu durdular.
Evet.
Toplu. Birisi demedi ki ya şu eksikti, şu fazlaydı.
Evet.
Bu da 5 kişi, 10 kişi, 100 kişilik bir komisyon, bir kongre değil bu. Kim yaşıyorduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra belki 120 bin kişi, en az 110 bin kişi.
Evet.
Topluca evet, Allah bize peygamber gönderdi. Peygamber aleyhisselamın getirdiği Kur'an da buydu.
Evet.
Dediler. Bu güveni biz bugün elhamdülillah hiçbir ümmete nasip olmamış bir şekilde bu güveni sahiplendik. Kur'an'ımızı böyle bağrımıza bastık. Şimdi Kur'an'ı sahipleniyoruz da ashab-ı kiramı tartışıyorsak fark etmeden Kur'an'ı düşürüyoruz elimizden,
evet,
aslında.
Evet.
Yani bunu akıllı bir insanın yapması mümkün değil.
Peki bu, yani bu tartışma nasıl çıkıyor hocam? Yani zannediyorum sahabenin bu Kur'an'la bağlantısını peygamberimizle ilgili olarak da ifade edeceksiniz.
Tabii.
Değil mi? Yani sahabe nasıl baktı Resulullah Efendimiz'e diye mesela, öyle girdik konuya. Nasıl baktı? Yani neydi Resulullah Efendimiz?
Birinci sorunuza cevap vereyim hocam. Neden bu tartışmalar çıkıyor diye. İslam insan dini hocam. İnsan da biyolojik bir yaratık. Metal değil.
Evet.
Fabrikasyon değil insan. Ana rahminden gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hutbesine dönelim. İlk cümlesi ne hocam? Aranızda tartışmaktan çekiniyorum.
Evet.
Benden sonra tartışırsınız diyorum. Çünkü biyolojik varlık olan insana İslam'ı emanet etti gitti.
Evet.
Dolayısıyla insan bulunan bir yerde akıl var. Akılların toplanması, insanların toplanması ve akıllar standart değil. İdrakler standart değil. Dolayısıyla anlayışlar bir çizgiden öteye geçmeyeceksin diye durdurulmadığı sürece, yani evet, Allah'ın haddine dokunmayın. Tilke hududullah ya. Yani bunlar Allah'ın çizgileri. Kur'an'ın azametine dokunmayın.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına dokunmayın. Ashab-ı kiramı toplu blok olarak sakın dilinize almayın diye çizgi çizmediğiniz sürece akıl düşünür, üretir. Evet. Bugün bu sorunların var olması İslam namına bir hilafet makamının, din otoritesi makamının bulunmayışından kaynaklanıyor. Dolayısıyla herkes düşünüyor. Düşünüyor, abuk subuk şeyleri de düşünüyor. Düşünür insan.
Evet.
Sahabe bile düşünmüş, gelmiş Efendimiz'e. Yani Allah hakkında bile aklıma kötü kötü şeyler geliyor ya Resulallah. Deyivermiş adam. Yani sahabe de düşünüyordu ama bir noktadan sonra diline getirmekten korkuyordu.
Evet.
Şimdi biz ashab-ı kiramın da düşünebileceği şeyleri düşünüyoruz.
Evet.
İnsan nesli düşünüyor. Allah böyle yaratmış bizi.
Tabii.
Ama dilimizin ve kalemimizin kontrolörü yok.
Evet.
Dolayısıyla aklına gelen konuşuyor. İcat ediyor. Yani herhangi bir teknik...
Hocam şöyle bir şey, yani aklına gelen konuşuyor. Hani biraz onu ya insan düşünür aynı tarzda. Ya bunlar biraz spontan diyorlar. Kendiliğinden oluveren şeyler. Ama bir de bu işin politikası olabilir. Yani başka niyetler olabilir. Yani sadece samimi düşünce planında mesela olabilir bir şey. Düşünce ısharı ya da bir hesaba bağlı olabilir. Yani bazen insan ondan endişe etmiyor değil hocam. Yani acaba
Bir mühendislik mi
var bu işte? Yani mesela sahabenin Resulullah Efendimiz'e bakışını onun için ben gündeme getirelim dedim. Yani onlar mesela bir Müslümandılar ve peygamberi nasıl gördüler? Ondan gelen şeyi nasıl gördüler? Şimdi sanki peygamberden gelen ikinci sınıf bir şeymiş.
Haşa.
Zaten haşa, zaten o da gelip gelmediği problemliymiş gibi. Yani Kur'an'a vurduğumuzda peygambere izafe edilen şeylerin yarısı dökülürmüş gibi bir anlayış empoze edilmeye çalışılıyor. Bu mesela İslam'la hiç alakası olmayan televizyon kurumlarının bu tarz görüşlere zemin hazırladığını vesaire görüyoruz. Yani
belki bunun için televizyon da kuruluyor, kuruluyor desek sakıncası yani, var mı?
Şimdi bakıyorsunuz bir adam hakikaten zaman zaman İslam'la ilgili hiç derdi olmayan bir adam bir program yapıyor. Karşısına 3 tane, 4 tane insan diziliyor. İşte kimisi tefsir adına konuşuyor, kimisi bilmem ne adına konuşuyor. Ve hep bu konular irdeleniyor. Yani adeta insan hani dilim varmıyor, peygamber didikleniyor, hadis didikleniyor. Yani orada sahabeyle mesela insanlar diyorum ben, ya Hazreti Ebu Bekir'le peygamberimiz arasındaki hukuku hiç mi akıllarına getirmezler? Mesela böyle diyorum. Ya peygamberimizle bu insanların
onu romantik kabul ediyor ama
kalbi alakası nedir diyorum. Mesela siz endişe duyun. Yani nasıl bu insanların peygamberimizle hukuku mesela? Ne diyorsunuz o konularda? Ben şimdi, fazla konuşmam böyle. Sizden şey istiyorum.
Şimdi üstadım, itham da riskli bir şey. Yani filanca üzerine mal
İsim
olacak.
Vermiyoruz hocam.
İsim de vermiyoruz ama söylediğimiz şeyler birine gider. Çok gidiyor. Bundan dert ettiğimizden değil. Zira yani eğer hakikaten sizin temas ettiğiniz gibi bu bir mühendislik planıysa Allah'ın laneti üzerine olsun. Dinimi ve peygamberimi irdeliyorsun sen. Ne yapıyorsun ya? Sen Yahudi'yle ne farkın kaldı? Misyonerle ne farkın kaldı senin? Ama ben bütün duygularımı zapt ederek bunun iyi niyetle, güya bir şeyler yapacağım zannıyla yapıldığını söylemek istiyorum. Bunu bir dipnot olarak yazayım ben buraya.
Yani yazın tabii ama mesela şundan bahsedelim. O zaman yani diyelim ki siz böyle bir programa girdiniz ya da o programda değil de daha samimi, hani müminler arası ilişkilerin rahat olduğu bir ortamda bu iddialarda bulunan insanlarla karşı karşıya geldiniz. Mesela onlara ne sormak istersiniz? Ya kardeşim, tamam, senin şu konularda endişen var, şunlar akla gelmiyor. Mesela hadis ilmi bu kadar tartışmalı bir ilim midir? Hadisler bu kadar...
Halkın tartışacağı bir ilim mi?
Halkın tartışacağı bir ilim midir?
Tabii.
Ya da hocam hadis, yani bize bu kadar tartışmalı bir şekilde mi ulaştı? Biz böyle her hadisi mesela didiklemeli miyiz? Yani bir takım güvenilir hadis kitapları diye nitelediğimiz hadis kitapları var. Ya bunlar...
Nitelemiyoruz hocam. 12 asırdır böyle bağrına basmış.
Bağrımıza basmış.
Ümmet bağrına basmış.
Şimdi bu hadis kitaplarının bu kadar didiklenmesi... Yani şey midir? Yani Allah'tan hocam, reva mıdır? Onu diyor.
Bu tip arkadaşlarla karşılaşıyoruz.
Evet.
Bazen samimi bir muhabbet ortamımız oluyor. En son bu fikirleri özellikle benimle münakaşa etmek için bir arkadaş grubu geldiler. Sizden daha sert giriş yaptılar. Ben rahat rahat dinledim. 15 dakika sunum yaptılar bana. Dinledim. Dedim ki arkadaşlar, devam edebilirsiniz, sabırla dinleyeceğim dedim. Yok, özetini anlattık dediler. Dedim ki ben ve bütün Müslümanlar sizi tasdik ettik. Kabul edin. Lütfen bana söyler misiniz, ne değişti? Birinci sorun bu. Ne oldu?
Evet.
Ne oldu? 3 tane, 5 tane sosyete, aa İslam ciciymiş dedi. Bunun için mi bu masrafa girdiniz? Akıl almıyor belli şeyleri. Ya Allah kabul ederseniz alın diye mi din gönderdi?
Evet.
Bir bu. Bunun cevabını bana verin. Ne değişecek?
Evet.
İki, hiç mi merhametiniz yok dedim ya. 1200 senedir aptal mıydı bu ümmette? Siz akıllısınız.
Evet.
Yahu hiç mi akıllı insan çıkmadı sizden önce ya? Yani bunu niye böyle düşün? Biraz da ümmetin geçmişini düşün. Ve senin 1200 senelik Buhari'den bugüne kadar olan gününde hiç akıllı kimsenin olmaması bu ümmette hoşuna mı gidiyor senin?
Evet.
Diyelim öyle bir şey ispat ettin. Hoşuna mı gidecek? Üçüncüsü, benim cevabını bulmamı sizden beklediğim bir şey. Bu sizin takvanızı mı artıracak? Sabah namazını camide kılıyor musunuz?
Bu işte asıl, bence asıl soru bu hocam yani. Mesela yani böyle bir didikleme işine girdiğinizde takvanız mı artıyor? Müslümanlığınız mı artıyor?
Yani, ama dikkat ediyorum. Bayan erkek beraber yolculuk yapabilmek için sen bunu irdeledin diye bana evham geliyor. Evet. Sabah namazına gitmeyi, camide kılmayı Kur'an-ı Kerim emretmiyor. Hadis-i şerifler emrediyor. Sen demek sabah namazına gitmek istemiyorsun camiye.
Evet.
Yani hep takvadan kopuk, dünyevileştirmeye uygun projeler için hadisin olmaması gerekiyor.
Evet.
Hadis var oldukça Müslüman daha fazla dezenfekte edilmiş bir ortamda kalıyor. Dünyevileşmenin...
Mesela ne demek istiyoruz? Bence bunu biraz açın hocam. Yani
açalım.
Hadis var oldukça ne demek? Sünnet ne demek? Yani bir Müslümanın hayatı, sahabe sünnete, hadise nasıl baktı? Yani oradan biz ne anlamalıyız?
Kaç senedir hocam Kur'an ve hadis duyuyorsunuz ortalama?
Yani İmam Hatip'ten beri...
Bir 50 sene değil mi asgari?
Tabii ya, asgari 50 sene yani.
Tam 51 senedir de ben Kur'an'la meşgulüm, evet. Elhamdülillah. Yani 4 yaşında başlattı babam.
Ben de işte İmam Hatip'e ne zaman 59'da girmişimdir yani.
Sizin maşallah benden fazla hocam. Evet, 60 seneye yaklaşmışsın.
Evet.
Yani bir İslam tanımışlığınız, Kur'an tanımışlığınız
öncesinde
var,
de yani mahalle hocasında falan misal, şeylerimiz
yok,
vardır.
İlimle evet. Uğraştığınız günden saymak evet. istiyorum. Açın Kur'an-ı Kerim'i, bu tam bütün bu bilginize rağmen bugün kıldığımız 5 vakit yok Kur'an'da.
Evet.
Namazın 4 rekatı, 2 rekatı ayrıntısı yok.
Evet.
Dolayısıyla ayrıntılar yani işe yararlar.
Evet.
Ve yaşanabilir bir Müslümanlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde var.
Yaşanabilir bir Müslümanlık.
Kur'an-ı Kerim uzayda duran bir din gibi din getirmiş olur bize. Neden? Namaz ayrıntısı yok. Oruç ayrıntısı yok. Zekat ayrıntısı yok, ahlak ayrıntısı yok, anne babaya itaat ayrıntısı yok, aile ilişkileri ayrıntısı yok. Bir tür anayasa gibi bir şey Kur'an-ı Kerim.
Evet,
yani.
Evet.
Bu ayrıntıların adresi olarak da Resulullah'ı gösteriyor aleyhissalatü vesselam.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi yok. Hadis-i şerifleri var o zaman. Hadis
Kur'an da Resulullah'ı gösteriyor değil
gösteriyor.
Mi? Alın kaç, diyor. O ne verdiyse alın.
Kaç ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gösteriyor.
Evet.
Ona gideceksiniz. Onun sözlerine hiçbir itirazınız olmayacak. Gönülden kabul edeceksiniz de mümin olacaksınız diyor
evet,
Allah-u Teala.
Gönülden.
Bir de öyle zoraki kabul de yok.
Kalbinizde bir sıkıntı duymadan. Değil mi hocam?
Ya bu çok Allah rahmet etsin, biz Birgivi dersleri yapıyoruz
evet.
şimdi. İmam Birgivi
Tarikat-ı
Muhammediye buna benzer tartışmaların olduğu bir zamanda o kitabı yazmış o.
Evet.
Bu derece değil ama benzer bidatler konusu falan var. Müthiş bir şey hocam. Birgivi'yi kitabına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılma, Kur'an'a sarılma diye bir başlıkla başlamış.
Evet.
Sayfalarca Peygamber aleyhisselama teslimiyeti önce başlatıyor.
Evet.
O teslimiyet anlaşılmadan da herhangi bir şekilde Müslümanın orijinal bir Müslüman olmayacağını ispat ediyor orada.
Evet.
Bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini tartıştığımız zaman bilerek ya da bir başta dedim ya ben kasıt görmek istemiyorum.
Tamam, ben işte. De öyle bakmayayım da hocam.
Siz de bakmıyorsunuz ama.
Herkes kendisi baksın öyle yani.
Baksın kasıt var mı veya kasta alet oluyor
evet,
mu?
Evet.
Kasta alet baksın. Oluyordu.
Yani o hukuk çünkü herkesin diri tutması gereken bir hukuk.
Hocam Buhari'yi, Müslim'i, İbn-i Maci'yi bir haftalığına kaldıralım, yok sayalım. Camiler dahil İslam'ın yapılabilecek tek bir ibadeti yoktur.
Evet.
Siyaset sıfıra düşmüştür. Yani hadis-i şerifler zayıfladıkça Müslümanların siyaset anlayışı biter.
Evet.
Sıfırlanır. 23 yıllık siyasi uygulamasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaldırıyorsun sen.
Ya.
Dolayısıyla ondan sonra Almanya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin mandası bir İslam toprağı olmakta sakınca görmemek zorundasın.
Evet.
Çünkü Kur'an'da iki çizgi var. Birincisi kâfirlere şiddet gösterin diyor Allah-u Teala. Ya deli dolu İngiltere'nin üstüne yürüyeceksin. Aradıkları bu zaten.
Evet.
Ya da herkesle ortak bir barış çizgisinde durun Allah-u Teala diyor. Gidip İngiltere'nin boyunduruğu altına gireceksin. Hadis-i şerifler ise bunların ne olduğunu izah ediyor. 23 senede bu şiddetli kâfirlere şiddet gösterin sözünü Efendimiz uygulamış. Yahudilerle bir arada durmuş.
Evet.
Hıyanet edenlere ceza vermiş.
Bunların hepsi yani, İslam'ın içinde.
Pratiği olmayan bir sistem isteniyorsa hadis-i şeriflerin kaldırılması lazım.
Evet.
Bu 200 senedir yaklaşık olarak bu proje işte Avrupa'da başlatıldı. bugün meyvelerini yiyorlar mı, yemiyorlar. Henüz çünkü elhamdülillah hala Bukhari'yi ezberleyen talebelerimiz var.
Ya elhamdülillah.
Gencecik kızlar Bukhari'yi ezberliyorlar elhamdülillah. Ama bir gün eğer hadissiz, Resulullah'sız bir Müslümanlık çıkarırlarsa, tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi papazların istediği şekli koyabileceği, istediği işi yapabilecekleri bir afetle karşılaşıyoruz. Ben buna bir örnek vereyim. Bir kere daha zikrettik bunu zannediyorum. Almanya'da ölü yakan bir fırın gezdim.
Evet.
Ölüleri yakıyorlar.
Bir bu papa... şey dönemi mi? Hitler döneminde.
Yok yok, yeni. Fırınlar var. Zenginler
yakılmak isteyenleri yakan krematoryum diyorlar.
Dünyada başlamak istiyordur adam.
Yanmaya değil mi?
Yanmaya. Bir papaz rehberliğinde gezdi. Orası da dinsel bir bölüm olduğu için papazı var. Derken papaza bir soru sordum. Dedim ki benim bildiğim kadarıyla Hristiyanlıkta da yakma
yok.
Yani insanın ölüsü saygın çünkü.
Evet.
Mesela Müslüman olarak dedim ki kafir de olsa saygılı davranılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudinin cenazesi geçerken bile ayağa kalktı.
Evet.
Yani bizde böyle dedim. Bizde de öyleydi dedi. Şimdi nasıl öyle değil dedim. Şimdi dedi papalığa zenginler çok baskı yapıp ricada bulundular. Papalık da onları kırmadı. İzin verdi dedi.
İşte her gün bir şeye izin veriyorlar. Onların
dedim ki,
şeyleri.
Bir dakika dedim. Papalık dedim Allah'ın yasağını serbest yapabilir ama dini otorite dedi.
Evet.
Dedim dini otorite demek din koymak demek değil ki. Lütfen bunu tartışmayalım. Siz dedi bizim
başka bakıyorsunuz.
Teologlarla tartışabilirsiniz bunu. Benim görevim değil dedi.
Hı hı,
evet. Teşekkür ettim, bıraktım. Şimdi eğer biz tefsir okumuş, hadis okumuş, ilahiyatta ünvan kazanmış birilerine dinle oynama hakkı vereceksek akıbetimiz Hristiyanlığın akıbeti o zaman.
Evet.
Hayır, Allah'ın ve peygamberin çizdiği çizgi kalacaksa peygamberin var olması lazım. Aksi takdirde herkes Allah adına çizgi çizecek. Şimdi mesela hocam az çok hukuktan anlayanlara ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti anayasası kaç ciltlik bir kitaptır?
Ne olacak hocam? Yani ajanda kadar 179 madde hepsi yani.
Sayfa bir defa değil mi? Yani 10 sayfalık bir kitap gibi.
Olsa tabii ki.
Kitap gibi. Peki Türkiye Cumhuriyeti kanunları kaç cilt eder?
Oo, Avrupa Birliği'nden bir takım normlar aldık ya hocam. Binlerce sayfa. Yani Türk kanunları Avrupa Birliği kanunlarına uyduruluyor. On binlerce sayfa
icat oluyor.
Tabii ki.
Şimdi la teşbih ve la temsil. Haşa, bunlar ölüyle diriyi benzetmek kadar farklı şeyler.
Tabii.
Ama anlaşılsın diye güncel
tabii,
bir konu
tabii,
diye söylüyorum.
Tabii.
Şimdi Kur'an'ımız bizim temel yasamızdır.
Tabii.
Ana çizgilerimizi çiziyor. Anayasa kelimesini kullanmak istemiyorum Kur'an-ı Kerim
tabii,
için.
Tabii.
O başka bir kavram. Ama temel mantığımızdır Kur'an-ı Kerim bizim.
Tabii.
Allah ile aramızdaki bağlantıyı, peygamberin konumunu, insanın kimliğini çiziyor.
Her şeyi o çiziyor.
Çiziyor.
Evet.
Ama bu ayrıntılarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymak için gönderilmiş zaten.
Evet.
Eğer bunu Resulullah koymayacaksa aleyhissalatü vesselam herkes koyar.
Evet.
Herkes ayrıntı koyar. Böyle istiyorum der. Hristiyanlığın başına gelen İslam'ın evet. başına gelir. O yüzden.
Öyle deniyor. Zaten İslam'ı protestanlaştırma şeyi.
Tırma deniyor.
Evet.
O yüzden. Bu kardeşlerimiz eğer bu projeyi bizzat kendileri şeytanın aleti olup kullanmadılarsa, icat etmedilerse Peygamber Aleyhisselam uzaklaştırma projesini, bu kastı olan İslam'ı Hristiyanlaştırmak isteyenlere alet olduklarını anlamalıdırlar. İstiğfar edip Allah'a dönmelidirler bu işten. Ve bu onların takvasını mı artırıyor, dünyevileşmesini mi azaltırıyor, buna dikkat etmelidirler. Bir de bir insanın hani futbol takımının bile geçen ligde mağlup olmasından üzülüyor da 14 asırlık geçmişimizin kara lekeli olmasından zevk mi alıyor Müslüman? Yani bunu tefekkür etmelidirler. Dolayısıyla biz iyi olmadığını, yani bunun iyi bir iş olmadığını net söylüyoruz. Ama bu işle iştigal edenlerin, hadis-i şerifleri karşısına alıp laubali konuşanların, ashab-ı kiram başta olmak üzere tabi'in ulemasını, Bukharileri, İbn-i Macileri, laubali bir lisanla ağzına alanların iki tehlikeye dikkat etmelerini istiyorum. Bir, eskittikleri bu değerin yerine kimi koyacaklar?
Evet.
Bukhari'nin yerine kimi koyacaksın? Shakespeare'i mi koyacaksın?
Evet.
Bu çok önemli bir mesele hocam. Çünkü insanlar bir önder arıyorlar.
Evet.
Bukhari 12 asırlık önderimizdir. Yerine kimi koyacak sorusunun cevabı lazım. Sen mi oturacaksın?
Şöyle bir şey hocam. Şimdi yani malumlarınız hadis ilmi diye bir ilim var. Yani İslam kültür mirası, ilim
%50'si mirası. İlmin hocam.
Böyle bir ilim var. Bu ilim içerisinde hadisler tasnif de edilmiş. Yani bunların içerisinde zayıf olanlar ayıklanmış, mevzu olanlar ayıklanmış. Yani tasnifler var. Hadis kriterleri açısından, senet açısından ve muhteva açısından.
Pek çok açıdan
tasnifler var. Şimdi bu son gözlendiğimiz, değerlendirmeye çalıştığımız hareket acaba hadislerin yani zayıf ve sağlam olmayanlarını ayıklama şeyi mi gibi görünüyor size? Yoksa daha kökten müesseseyi devre dışı bırakmak gibi mi görünüyor? Çünkü yani diyelim İmam Buhari de ya yani İmam Müslim de hani zayıf olanı tasnif etmeyi o hadis ilminin bir gereği olarak görmüş.
Evet.
Yani mevzuyu ayırmayı, hadisten ayırmayı bu işin hayati boyutu olarak görmüş. Şimdi bu iş acaba böyle mevzu olana yönelik bir şey mi yoksa müesseseye yönelik mi? Ne hissediyorsun?
Bunun müesseseye yönelik olduğunu inkar edemeyiz hocam. Bu müesseseye yönelik.
Evet.
Bizzat ana şartelle oynanmak isteniyor.
Evet.
Bir kere Buhari hocam ümmetin çocuğu.
Evet.
Ümmetin ürünü. Evet. Ümmeti Muhammed'in alın teri Buhari. Greenwich Üniversitesi mezunu değil. Batı kültürlü değil. Yani Buhari'nin standartları takva standartları.
Evet.
Dolayısıyla Buhari'nin yanlışı bile ümmetin bağrında yer buluyor.
Yani Buhari'nin peygamberimize bir yanlış şey isnat etme diye bir ihtimal söz konusu
Buhari
değil.
Buhari hata etmiş olsa bile bir çalışmasında Buhari'nin sadakati, teslimiyeti, niyeti gözler önünde.
Peki şöyle bir şey yapılabilir mi hocam? Yani Buhari'de bilmem şu kadar hadis-i şerif var. Yani sahihlerinde naklettiği, bunlar peygamberimize aittir dediği. Şimdi birisi oturup yeniden ben de hadis ilmiyle uğraşıyorum. Buhari'de peygamberimize ait olmayan şu şu şu hadisler var diyebilir mi?
Hocam Buhari 3. asrın insanı.
Evet.
1400. asırdayız biz. Yani evet. 14 asır geçmiş. 1400. senedeyiz. Buhari'den sonra 500 sene yaklaşık olarak bu yapıldı hep. Körü körüne kimse Buhari'ye teslim olmadı ki hocam.
Ya evet.
Yani evet. Buhari 300. yılında gelindiğinde İslam'ın 300. senesinde Buhari'nin Cami isimli bir sahih kitabı var diye İslam alemi duydu bunu.
Evet.
Sağlığında da biliniyordu zaten büyük bir çalışma yaptığı. Ölümünden 50 sene sonra İslam toprağına yayıldı bu kitap.
Evet.
Herkes Kur'an'dan sonraki en büyük kitabımız selamun aleyküm aldık bu kitabı demedi hocam. Hiç kimse demedi. Bu bir
yani çalışıldı üzerinde.
Bu Buhari'nin edildi. Çalışmasına mesela Darakutni'sinden vesairesine kadar onlarca alim böyle 3 kişi 5 kişi değil. Cesur bir şekilde üzerine gittiler Buhari'nin. Sağlığında Buhari'nin üzerine gidildi zaten.
Evet.
Sağlığında da gidildi. Sağlığında şahsının üzerine gidildi. İlim adamlarının bilimsel tartışmaları şeklinde. Buhari öldükten sonra kitabının üzerine gidildi. Ta 750. senelere gelindiğinde İmam Nevevi'ler döneminde filan dendi ki bu kadar çalışmadan sonra, bu kadar üründen sonra bu Buhari gerçekten Allah'ın kitabından sonra en sağlam kitabı yazmış. Ama Kur'an değil. Evet, asla. Tabii. Kur'an'ın yanında değil. Evet. Aynı rafın kitabı değil bunlar.
Evet.
Kur'an üst raf. Alt rafta bir numara.
Evet.
Dendi. Mesela çok enteresandır. İbn Hacer el-Askalani Buhari üzerine çalışma yapan, en ayrıntılı şerhleri yazan son büyük alimdir. O kilitlemiş bu işi.
Nasıl kilitlemiş? Nasıl?
Mesela kendinden önce işte Darakutni 4-5 hadiste tereddütlerim var Buhari'de diyor.
Evet.
Buhari'de mesela muallak hadisler diye bir konu var. Yani hadis kriterine uymadan yazdığı hadisler var. Bunları mesela tenkit etmiş alimler. Hem bu kadar titiz çalışıyorsun hem konunun başında bir muallak hadis getiriyorsun. Yani senet yok, bir şey yok hadisin başında gibi tenkit etmişler. Bunu tenkit edenleri hiç kimse vay edepsizsen Buhari'yi nasıl tenkit ediyorsun dememiş.
Dememiş.
Yok. Ya bu söz yok.
Bu tenkit yolu açık.
Üstelik de böyle Buhari'nin aleyhine yazı yazıldıkça, kitaplar yazıldıkça Buhari'nin üzerindeki mercek biraz daha rakamı büyütülmüş bu sefer.
Evet.
İbni Hacer bütün bu çalışmaları toplamış. Kütüphane niteliğinde büyük bir çalışma ortaya koyup Buhari'de sorun olmadığını ispat etmiş. Bu ispatın üzerine de Suyuti'ler vesaire pek çok alim gitmiş. Yani İbni Hacer'den önce ve sonra.
Evet.
Hala Buhari devam ediyor hocam.
Evet.
Yani Buhari'nin hala asla bunda yanlış söz var diyen kafirdir diyen bir alim yoktur.
Yok.
Kıyamet gününe kadar da Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün kitaplarımız alimlerin masasında çalışmak için bekleyecektir. Buhari'den bir hadisi inkar eden kafirdir demiyor hiçbir kimse zaten.
Evet.
Fakat bunu bizim alimlerimiz yapsın diyoruz biz. Birisi çomak sokmasın Buhari'ye.
Evet.
Ve bunu yapan adam sabah namazını camide kılmış olsun.
Müttaki olsun.
Müttakilerden olsun.
Allah'tan korksun.
Yani senin Buhari...
Peygamberle hukukunun yaralanmasından endişe etsin.
Yani biz ahlakında, takvasında bir sorun görmeyelim.
Evet.
Bunu birilerinin ekmeğine yağ sürmek için yaptığına dair bir tereddüdümüz olmasın.
Evet.
Ya Buhari elbette konuşulacak. Buhari başkalarını konuştu hocam.
Evet.
Buhari binlerce insan hakkında karar verdi.
İyi mi? Yani bundan alınır dedi hadis. Bundan alınmaz
tenkit
dedi.
Tenkit etti. Dolayısıyla Buhari de tenkit edilecek. Vurana vurulacak. Bir sıkıntı yok. Bu ayıp değil.
Evet.
Alimliğin gereği bu.
Evet.
Ama
evet.
Bunu kim yapıyor?
Evet.
Yani la teşbih ve la temsil. Ne yapalım? Seviyemiz bu bizim. Biz burada 5 kişi oyun oynuyoruz. Bu oyuna dışarıdan biri gelip bir yumruk vurursa bu oyun olmaz ki.
Bu acaba... bu tarz tartışmalarda bizim kaygılanmamız aşırı bir kaygılanma sayılabilir mi hocam? Yoksa...
Hocam bunu halk düzeyine düşürülmesi bir kaygılanma nedenidir.
Evet.
Çünkü halk ameliyat yapıyor mu hastaları?
Ya bu televizyonda mesela...
Olmaz. Milyonlar ve kimin izlediği belli olmayan.
İnternet... Nasıl etki ediyor?
Yani... İnsanlar zaten pamuk ipliğiyle dine bağlı.
Evet.
Bu pamuk ipliğine asılmanın bir anlamı yok.
Evet.
Yani Buhari'nin televizyonlarda yıpratılması başka şey. İlahiyat fakültesinde 5 akademisyenin saatlerce bunu tartışması başka bir şey. Mesela alimlerin okuduğu derin kalın kitaplarda bu konular var. Türkçeleştirilsin, hiçbir sakıncası yok.
Evet.
Ama düzeyi ilkokul düzeyi olmuş bir insana... Böyle şeyleri anlatıp vay ya biz boşuna İslam'a inanmışız denmesi kadar abes bir şey olmaz ki. Şimdi biz biraz önce bir söz söyledim, iki büyük tehlikeden söz ettim.
Evet.
Birini söyledim, ikincisi kaldı. Onu belirteyim de eksikmiş olmasın. İkinci konumuz hocam, biz Buhari'yi, Müslim'i, İbn-i Mace'yi bitirirsek bu çalışma bitmeyecek. Kur'an bu sefer masaya yatırılacak. O zaman
öyle
yani.
Mi hocam? Öyle
kesinlikle mi? Öyle. Nitekim başladılar. Bu sefer ne hadisleri senet üzerinden var mı yok mu diyenler Kur'an-ı Kerim'e bunu söyleyemiyorlar. Çünkü bu toplumdan büyük bir infial alır. Linç olur o insanlar. Zihin linci görürler. Ne diyorlar? Kur'an'ın tarihsel bölümü vardır diyorlar.
Evet.
Ne demek tarihsel? 7. asırda indi Kur'an. 7. asır insanının kültürü oydu. Onu onlara öyle anlattı Allah diyor.
Evet.
Mesela diyor ki işte kadınlar... şahitlik konusunda iki kişi olsunlar, erkekler bir kişi olsun. 7. asır kadını o düzeydeydi onun için diyor.
Evet.
Bu neyi gösteriyor? Allah asırlar sonra insanın tekamül edeceğini bilmiyordu. O asra indirdi Kur'an'ını.
Evet.
Halbuki biz ne diyoruz? Kıyamete kadar baki bu Kur'an diyoruz.
Tabii ki.
Kıyamete kadar kelimesini daraltıyorlar.
Evet.
Bu Kur'an'ın
bazı hükümleri tarihte bırakıyorlar.
Zarar verecek.
Geçmişte bu, bırakıyorlar. Yani şuralar geçersiz.
İşte bu geçmişe bıraktığı şeylerden biri faiz mesela.
Faiz, evet.
O zaman ekonomik açıdan kötüydü diyor. Şimdi gerekli diyor.
Evet.
Ya Kur'an var deyince o tarihsel Kur'an'da diyor.
Evet.
Allah-u Teala kadınlara şöyle emretti, erkeklere o tarihsel diyor. Sıkıştı mı tarihsel diye bir cümle buluyor. Hani çocuklar o hariç diye bir oyun oynarlar,
evet,
ya. Yani o,
evet.
O hariç olmaz ki. Yani burada asıl büyük tehlike, hadis-i şerifler bitince, diyelim temizlediler maazallah, hadiste sorun kalmadı. İşsiz kalmayacak bu adamlar.
Evet.
Yeni işleri evet. Kur'an-ı Kerim'dir. Ne yapacağız o zaman biz?
Evet.
Bir kere bu kapıyı açtıysak onlara, alimdir, tartışıyor, akademisyendir dersek, sonra Kur'an'ımızı pazarlamış olacağız lakattar Allah.
Hocam burada bir de şey var, bu hadislerle ilgili konuya yeniden dönersek, şimdi hadislerin bir senet yönünden tahlili söz konusu olmuş. Yani bu sözü peygamberimiz söyledi mi?
Evet.
Değil mi? Bir o var, bir de muhteva yönünden. Siz nasıl bakıyorsunuz? Mesela bugün artık bir sözün peygamberimize ait olup olmadığını tespit etme imkanı bugün var mı bu? Yani mesela Buhari döneminde bu daha vardı. Çünkü o ilk nesle daha yakındı, değil mi? Yani şimdi bu nasıl tespit edilebilir? Yani şu hadis peygamberimize ulaşmamıştır deme imkanı var mı?
Hocam rakamsal olarak 50 bine yakın söz peygamber sözü diye, hadis diye bize ulaşmış.
Evet.
Bunların çok büyük bir bölümü benzer sözlerdir. Yani
evet.
Ahmet de duymuş, Mehmet de duymuş, Ayşe de duymuş, Fatma da duymuş. Farklı duyumlarla bize geldiği için 50 bin civarında.
Evet.
Tekrarları filan çıkarırsak şöyle böyle 10 bin civarında sözü var Efendimizin.
Evet, sallallahu aleyhi ve sellem.
Çok açık ve sarih bir şekilde şunu konuşabiliriz. Bu sözler kimin ağzından kimden taşınıyorsa o isimler dahil. Peygamber Efendimizin mercek altına alınmamış ve yüzlerce alim tarafından irdelenmemiş tek bir sözü yoktur.
Evet.
Mesela bir hadiste ortalama 5 insan ismi vardır.
Evet.
Efendimizin ismi var, o biliniyor. Ashabın ismi var, bir sahabeden duyulması lazım. Sahabeden duyanın, ondan duyanın, ondan duyanın ismi var.
Evet.
Ortalama 5, bazen 6, bazen 7 isim olur.
Ravi dediğimiz.
Ravi dedi, aktarıcılar yani.
Evet.
Hadisin kendisi konu olarak yüzlerce alim tarafından incelenmiş, Kur'an'la karşılaştırılmış, diğer hadislerle karşılaştırılmış, ashab-ı kiramın pratiğiyle karşılaştırılmış, ortaya konmuş.
Evet.
O isimlerin her biri çocukluklarından ölünceye kadar kimdiler, nerede duydular, ne yaptılar konuşulmuştur bu. Mesela
ravilerin her birinin bir dosyası var, değil mi?
Hasan Basri
özgeçmiş dosyası adeta.
Özgeçmiş dosyası.
Evet.
Sadece özgeçmiş dosyası değil, CV'si değil. Şu çok ince nokta, onu anlatıyorum. Hasan Basri'den duydum diyor İbrahim isimli bir zat.
Evet.
Biz İbrahim'le Hasan Basri'nin buluştuğu yeri bilmedikçe bu hadise evet demiyoruz aslında.
Evet. Nerede buluşabilir bu?
Yani bugün bile insanlar o kadar takip edilemiyordur.
Evet, çok önemli bir şey hocam bu yani.
Yani tabii.
Evet.
Diyor ki bu adamın diyor ölümüyle diyor duydum diyen adamın ölümü arasında diyor çok yakın günler, bunlar aynı günlerde ölmüş, nerede talebe olmuşlar diyor. Bu adamı Basra'ya gittiğini hiç duymadık diyor. Hasan Basri de Yemen'e gitmemiş diyor. Bunların buluşma ihtimali yok. Bu hadisin üstünü çiziyor.
Evet.
Yani bugün biz bu hadis sahihtir, yani doğrudur. Sahihe yakındır, hasendir. Veya sahih değildir, zayıftır. Yani bu hadis Peygamber Efendimiz'e ulaşma sıkıntısı yaşıyor.
Evet.
Ama filanca hadise benziyor konusu. Dolayısıyla zayıf diyelim buna.
Ya bütünüyle diyoruz. Üstünü çizmiyor ama yani zayıf gibi bir şey de kalıyor.
Bir de yakalıyor ki bu adam bunu belgesiz bir şekilde naklediyor. Bu mevzudur, uydurmadır, Resulullah böyle bir şey dememiştir diyor.
Evet.
Dediyse de bu o söz değildir diyor.
Evet.
Dolayısıyla bu 50 bin sözün arasında yaklaşık olarak. Bizim bugün mümin bir insan olarak ya sayalım böyledir diyeceğimiz tek bir söz yok.
Evet.
Hocam şaka bir rakam değil. 1000, 2000, 5000, 10000 değil tarihimizdeki evet. Hadis alimi sayısı. Yüz binlerce alim ömür çürütmüşler bu işler için. Ve ücret alma pahasına değil. Ünvan alma pahasına
yani
değil.
Ben şöyle diyorum hocam. Ne dersin? Yani peygamberimizden gelen bir söz yere düşüp kaybolmasın. Değil mi?
Ben onu şöyle benzetecektim.
Buyurun.
Bedir'de ne yapıyorduysa ashab-ı kiram, Uhud'da ne yapıyorduysalar Buhari onu yapmaya çalıştı.
Evet.
O masasında Uhud'da gördü kendini.
Maşallah, evet.
Biz Buhari'yi, Müslim'i, İbn-i Mace'yi, ne zaman tenkit edelim? Sen ne biçim adamsın diye. Bedir'dekileri tenkit edebildiğimiz kadar.
Evet.
Peki Buhari yanlış yapmaz mı? Bedir'dekiler de yanlış yaptı. Kavga yaptılar. Kur'an-ı Kerim yapmayın bu kavgayı dedi.
Evet.
Yani Bedir'e gittiler de sıfır hata değildiler. Ama Allah onları ne yaptı? Geçmiş ve geleceklerinizi temizledim dedi. Celle Celaluhu.
Dolayısıyla hayatlarını ortaya koydu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında Bedir'de etten kemikten duvar örmek gerekiyordu.
Evet.
Peygamberimizin etrafında. Yaptılar ve biz ne yaptık? Başımızın tacı olun siz dedik. Allah sizden razı olsun. Bedir olmasa Efendimiz bile ne buyurdu? Sana kulluk yapan kalmayacak ya Rabbi dedi.
Evet, evet.
Buhari, İbn-i Mace, Ebu Davud, Darimi, Darekutni. Zihinden et kemik duvar ördüler Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında.
Evet.
Zihin surları ördüler. Beyin surları ördüler.
Çok güzel, evet.
Dolayısıyla Darekutni dediğimiz muhaddis, İbn Hacer dediğimiz muhaddis, Suyuti dediğimiz muhaddis, Zehebi dediğimiz muhaddis, bütün hataları var yok hepsine rağmen Bedir günü yapılması gerekeni Bağdat'ta yaptılar, Basra'da yaptılar.
Evet.
Bugün ise üçüncü bir versiyon olarak biz çıktık. İbn Hacer'leri, Suyuti'leri, İbn Mace'leri, Buhari'leri, Darimi'leri savunurken biz Bedir'de yapılanı yapıyoruz aslında.
Evet.
Çünkü Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedenini muhafaza etmek ashabın göreviydi.
Evet.
İbn Hacer'in günlerinde, İbn Mace'nin günlerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasını korumak gerekiyordu. Beyinlerden surlar ördüler Bağdat'ın etrafına.
Müthiş, evet.
Bugün ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korunmuş mirasını korumak bize düştü. Evet. Ahmet Taş getirene düştü. Nurettin Yıldız'a düştü.
Korunmuş mirası korumak.
Korunma. Evet. Korunmasaydı bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoktu hocam.
Evet.
İsa aleyhisselam gibi hayalet bir peygamber olarak kalacaktı aramızda. Sonra da küfür ne diyecekti? Bizim İsa'mızın Tevra İncil'i yok diye siz nasıl tereddüt ediyorsanız olmayan bir peygamberin Kur'an'ı size nasıl geldi diyecekti.
Evet.
Mirası korunmamış bir peygamber. Zatı mübareki korunmamış bir peygamber nasıl olur Kur'an getirmiş olur bize? Hangi ortamda getirdiği belli olmayacak. Geliş şartları, korunuş şartları, oturtuluş şartları bilinmeyen Kur'an nasıl sayılıyor?
En bilinen insan peygamberimiz.
Bugün en bilinen insan.
Evet.
Sözleri, hayatı belli bir insan, sireti belli insan. Buna rağmen Kur'an'ımızı tenkit ediyor adamlar.
Evet, evet.
Bilinmeyen bir peygamber olsaydı Kur'an'ımızı biz nasıl müdafaa edecektik? İşte bu bize kaldı, kendisi gitti, peygamber bu kaldı mı diyecektik. Yani bunu düşünemeyen bir insanın çocuk olması lazım. Diyecekler ki bu kardeşlerimiz, ya ben sadece bir konuyu tenkit ediyorum. Surdan bir gedik açıyorsun sen ama Necip Fazıl evet. demişti ya, surda bir gedik açtık. Sen bir gedik açıyorsun, bir tuğla söküyorsun.
Şunu şey yapsak diye düşünüyorum, bu konuyla ilgili tartışmalarda. Diyelim ki hadis senet itibariyle peygamberimize ulaşıyor. Şimdi muhteva üzerinde de ya bu yani peygamberimiz böyle bir söz söylemiş olamaz. Yani tamam ulaşıyor
metin,
ama.
Buna metin tenkidi deniyor.
Metin tenkidi deniyor.
Var. Ya alimler bu, bunu da yaptılar
bu,
hocam.
Şimdi bugün mesela Buhari'ye böyle baksak.
Baktılar yani, hocam niye biz bakalım?
Evet. Yani şey yapılabilir mi? Yani senet olarak ulaştı ama ya bunu peygamberimiz söylemiş olamaz gibi bir yaklaşım.
Şimdi bir defa. Peygamberimiz bunu söylememiş olamaz.
Oradaki
söylemiş,
kriter ne?
İşte söylemiş olamaz sözü %90'ı için geçerli. Peygamber zaten itidalli herkesin söylediğini söylemedi ki. Kimsenin evet. söylemediklerini söyledi.
Evet.
Dolayısıyla kime göre peygamberin söylediği söylemediği olacak?
Evet.
Modern kafama göre ise hiçbir söz söylememesi lazım zaten.
Evet.
Kur'an'dan başka ölçü olamaz.
Evet.
Kur'an'a göre söylememesi gerekeni söylediyse peygamberimiz sıkıntı bu.
Ha, ona bakmak.
Onun dışında zaten keyif bozduğu için peygamberimiz sevilmiyordu.
Evet.
O keyfi kıyamete kadar hep bozacak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse de keyif bırakmayacak. Keyifleri artırmak, konforlu bir hayat getirmek için gelmedi ki. Konfora takılmamak için uyarmaya, yani uyarıcı bir peygamber bu aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla peygamberimizin sözlerini, ya bunu peygamber söylemez diyeceğimiz her söz öyle bir sözdür. Aferin iyi adamsınız demek için gelmedi ki. Bunu yapmayın demek için geldi. Şöyle yapacaksınız demek için. Uykuyu uyandırmak için geldi. Aç bırakmak için geldi. Oruç tutun demek için geldi. Kazandığın helal maldan vereceksin demek için geldi. Hep konfor bozuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah'ın kitabına aykırı söz söylemiş olabilir mi? Haşa. Söyleyemez. Dolayısıyla hadisler bu pencereden de incelendi. Mesela Buhari de olsa bunu rivayet edemedi Buhari. Buhari bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne uymuyor. Niye uymuyor? Kur'an'a uymuyor çünkü dedi. Buhari kendisi böyle
metin, hadisi. Metin tenkidi metin, yaptı. Abi,
sözün içeriği açısından bakıldı. Öyle şey olur mu? Mesela Ömer radıyallahu anh bunu yaptı. Bu sözü peygamberimiz söyleyip söylemediğine daha çabuk şahit getir bana dedi. Koca Bedir görmüş sahabeden şahit istedi. O da gitti mescide. Ya Ömer beni fena yapacak, bu sözü Allah için duyan var mı dedi.
Evet.
Yani bu titizliği bu beyefendiler şimdi gösterdiklerini diye bizi kandırmasınlar. Bu titizliği Ömer gösterdi zaten. Evet. Allah onların razı olsun. Tabi'in gösterdi. Buhari en büyük titizlik gösteren adam. En büyük titizlik gösteren adam. Müslim bu konuda en titiz adamlardan birisi. Allah onlardan razı olsun. Oldu da zaten. Ama bunu Kur'an penceresinden yapacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'e direkt ters mi, Kur'an'ı açıklama mı getiriyor? Bu işte alim işi.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim 3 diyor da Peygamberimiz yok ben 16 diyorum diyen bir hadis zaten kabul edilmiyor.
Tabii.
Ama bu üçün içeriği şudur. Biri buradan olacak, ikisi buradan olacak diyorsa mesela örnek olarak bu Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırıyor, açıklıyor. Bu ters değil Kur'an-ı Kerim'e. Bu metin tenkidi dediğimiz şeyi Buhari yaptı zaten. Buhari'nin görevi bu aslında. Allah ondan razı olsun. Müslim yaptı, Darukutni yaptı, Darimi yaptı.
Şu hocam, bugün bu tenkit yapılabilir mi? Yani sened itibariyle Peygamberimize ulaştı diyelim ki Buhari'de, ya burada problem görmedi Buhari, o hadisi nakletti. Ama bugün bakıldığında birisi diyor ki bu Kur'an'ın şu ayetiyle çelişir. Böyle bir şey olabilir mi?
Şimdi mesela
bir
örnek vereyim hocam. Muhammed Gazali diye birisi var.
Evet.
Zeynep Gazali'nin abisi.
Evet.
Allah ikisine de rahmet etsin. Ümmeti Muhammed'e hizmet etmiş. İhvan-ı Müslim'in kökenli. Yani hakikaten zor zamanların insanları. Şimdi Muhammed Gazali'nin bazı hadisleri, Buhari'deki hadisleri bu perspektiften ele alıp bunlara aklım takılıyor benim.
Dediği
hadisler var. 20. Asırda yaşamış.
Evet. Tam
Müslüman,
bu işte yani bunu.
Sizin bahsettiğiniz örnek.
Evet.
Muhtemet bir adam. Muhtemet adam. Mesela Seyyid Kutub'un Fizilal Kur'an'ını hayata geçiren Muhammed Gazali'dir.
Evet.
Gazali o forma forma yazıyordu Seyyid Kutub hapishanede. Düzen de Muhammed Gazali'nin onayı olursa bastırabilirsiniz bunu diyordu. O da Allah rahmet etsin risk aldı. Fizilal Kur'an'ın her formasına onay verdi.
Evet.
Fizilal Kur'an'la Müslümanları buluşturdu. Dolayısıyla
evet,
basiretli bir adam. Fakat enteresan, Muhammed Gazali zengin bir ailenin çocuğu, villada yaşayan bir adam. Bir tür emekli olduktan sonra bu konuları yazmaya başladı.
Evet.
Yani Mısır'la bu modern atmosferin buluştuğu günlerden sonra. Gazali'ye kimse ulan sen hainsin, sen sattın Müslümanları demedi.
Demedi, evet.
Ama bu tenkitler niye senin Ezher'de hoca olduğun günlerde değil de bu modern adamlarla oturmaya kalkmaya başladıktan sonra ortaya çıktı diye soru soruldu ona. Çok enteresan.
Yeni hayatına göre mi bu tarz şeyler
İşte
başladı?
İşte bu soruyu biz herkese bu sefer soracağız.
Hmm.
Güzel kardeşim, sen sabah namazını herkesten önce kalktığın günlerde bunları tereddüt etmiyordun.
Evet.
Şimdi niye tereddüt? Gazali de bunlara cevaplar verdi. Vermedi değil.
Evet.
Gazali'ye de cevaplar verildi. Ben her iki tarafında yazılarını okuyorum mesela. Kimse Gazali'yi sen gavur oldun diye tenkit etmiyor. Mesela en basit örnek, ölünün arkasından ağlamanın ölüye zarar vereceğini. Yani bunu tenkit ediyor Gazali. Buhari'de de olsa bu hadis, Kur'an-ı Kerim diyor ki kimse kimsenin günahını taşımaz diyor. Adam öldü, kızı ağlıyor arkadan. Kızı ağlıyor.
Ölüye niye zarar versin?
Ölüye niye zarar? Bu Kur'an'a terstir diyor. Gazali'ye öyle cevaplar veriyor, o kadar tatlı cevaplar veriyorlar ki alim de olsa insan bazen dikkatinden kaçıyor demek ki.
Evet.
Diyorlar ki ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa mı bunu söylüyor? Yani bunu vasiyet edip de benim arkamdan ağlayanlar olsun, bunun için para verin diyen adam yandı. Bu günahı taşır demektir. Bunu bilmiyor musun? Mesela onu da biliyor. Onu ikaz ediyor. Araplarda bir kültür var. Yani benim için cami yaptırın diyoruz ya biz.
Evet.
7 kişi benim için 3 gün ağlasın diye vasiyet edilirmiş.
Hmm.
Bu vasiyeti yapan uygulandığı zaman vasiyeti azap çeker mezarında buyurdu Efendimiz.
Evet.
Bu edebi cümleyi anlamamakla itham ediyorlar onu. Hmm. Yani tenkit yapılıyor, yapılmıyor değil.
Evet.
Ne Gazali burada hain.
Evet.
Ne de dedikleri doğru, ne de yabana atılır şeyler değil. Doğru söylüyor.
Hmm, evet.
Açıklaması var bunun elhamdülillah.
Evet, evet.
Niyetler temiz olduğu sürece sorun yok
sorun
hocam.
Sorun yok, evet.
Dinimizden geçineceksek eğer, şöhret yapacaksak, televizyonlara çıkacaksak Allah korusun.
Allah korusun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında hassas bir konu. Belki biraz daha konuşulacak şeyler var. Gene konuşuruz inşallah.
İnşallah.
Ama süremizin sonuna geldik. Efendim değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla hadis, sünnet, peygamberimizle hukukumuz, Kur'an'la hukukumuz üzerine konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.